Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bir haftaya daha başladık. 13 Eylül 2021 Pazartesi günündeyiz. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Gündem yüklü. Hafta sonu gündemi. Covid-19 haberlerim var. Size aktaracağım notlar var. Her zamanki gibi 224 milyon yaklaşık dünya çapında Covid-19 vakalarının sayısı, can kaybı da 4 milyon 700 bine doğru gidiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden pandeminin aşı ile biteceğine dair kuşku dile getirildi. Daha ziyade grip gibi sürekli yaşamak durumunda kalacağımız bir vakaya dönüşecek açıklaması yaptı Dünya Sağlık Örgütü. Yetkilileri Amerika'da 41 milyon vaka var. Can kaybı 658 bin civarında. Son derece yüklü. Biden yönetimi federal çalışanlara zorunlu aşı, haftada bir PCR devreye sokmuştu. Yüzden fazla çalışanı olan iş yerler, özel iş yerler için de geçerli bu. Ama tabii cumhuriyetçi valiler, eyalet valilerinden isyan hali var. Joe Biden Avrupa'da sıkıntı sürüyor. Bir tek Danimarka kısıtlamaları kaldırdı. Enteresan bir vaka Avrupa'da. Amerika'da cumartesi günü 11 Eylül 2001'deki saldırıların yıl dönümüydü. Terör saldırıları, İkiz Kuleler, Dünya Ticaret Örgütü'nün New York'taki İkiz Kulelerini vuran, Pentagon'u Amerikan başkentinde vuran bir uçakta Pensilvanya'da düşürülmüştü kaçırılan uçaklar yıl dönümüydü. 20. yıl dönümü aslında epey zaman geçti, bir ömür diyeceğimiz neredeyse. 20 sene az değil tabii. Biraz her sene 11 Eylül'ler daha sınırlı. Tabii Amerika'da anmalar düzenleniyordu ama bu sene tabii 20. yıl dönümü olması birincisi. İkincisi de Biden yönetiminin Afganistan'dan geri çekilme kararını 31 Ağustos itibariyle hayata geçirmiş olması bakımından pek çok tartışma yaratıyor. Biden öncesinde bir kararname yayınladı ve FBI soruşturma dosyalarını açıkladı. İçleri pek boş gibi gözüküyor. Suudi Arabistan vatandaşı birilerinin hava korsanlarına yardımlarıyla alakalı. Tabii 11 Eylül yıl dönümü söz konusu olunca Amerikan hegemonyası, Amerika'nın 11 Eylül ile birlikte başlattığı terörle küresel savaş politikalarının bedelleri, vardığı boyutlar ve bu hegemonyayı nasıl etkilediğine dair tartışmalar da devam ediyor. Bugün programın ikinci yarısında 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünü atlamak istemedim. Gazeteci yazar, Bir Gün Gazetesi yazarı, haber koordinatörü İbrahim Varlı'yla konuşacağız. 20 yıldır izliyoruz bütün bu politikaları, Amerika'daki tartışmaları, dünyada yarattığı tartışmalar eşliğinde İbrahim Varlı'yla konuşacağız. Tabii Afganistan'dan çekilme de notlarım arasında, çekilmenin yankıları. Hafta sonunda El-Kaide lideri Ayman Zevahiri'yi ağırladığı iddiaları ortaya atıldı. Taliban'ın söz vermişti dünyaya, Çin'e, Rusya'ya ve Amerika'ya ve de diğer dünya ülkelerine terörün sıçrama tahtası olmayacağı Afganistan topraklarının, Taliban'ın vaadinin yerine getirilmesini herkes bekliyor derken Zevahiri ile ilgili bu iddia ortaya atıldı. Yalanlandı, bugün yalanladı Taliban bu iddiayı. Tabi bir yandan diplomatik girişimleri hızlandırdılar. Katar'dan ilk üst düzey konuğu ağırladı Taliban. Pakistan'da sivil havacılığı açtı bugün itibariyle. Birleşmiş Milletler Cenevre'de uluslararası konferans topluyor. Mecburen Taliban Afganistan'a insani yardımları için herkes kolları sıvayacakmış gibi bir manzara var. Birazdan aktaracağım detaylarını. Rusya'da da Duma seçimleri yaklaşıyor. Yaklaşırken Amerika'nın iç işlerine karıştığı vurgusuyla Amerika'nın Moskova'daki büyükelçisini dışlarına çağırdı Rusya Dışişleri Bakanlığı. Belarus'la Birlik Devleti'ne dair bolca gelişme vardı hafta sonunda. Orta Doğu'da dikkatler Lübnan'da. Necip Mikati hükümeti kuruldu. Hatta Cuma günü ben ekseni bitirdim. Çok kısa bir süre içerisinde de açıklandı. Yarın daha detaylı bakacağız Lübnan meselesine. Atom Enerjisi Ajansı Başkanı İran'ı ziyaret etti. Bugün basın toplantısı da olacaktı. Bu konuda İsrail'in tabii ki çağrıları var. Orta Doğu'dan da pek çok not var. Size aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hemen yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaşıyorum şimdi. Twitter hesabımdan da oradan da tıklarsanız, YouTube'dan izler ve like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, vaka sayısı 224 milyon dünya çapında. 4.6 milyondan fazla, 4.7 milyona yakın can kaybı var en muhafazakar hesaplamalarla. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge açıklama yaptı. Yeni çıkan varyantlar toplumda bağışıklık üzerinde olumsuz etki yapıyor. Yakın gelecekte bitmeyecek. Yani aşılamayla bu iş bitmeyecek demeye getirdi. Tabii bu iş bitmeyecek derken aşıların gerekliliğini inkar eden bir açıklama olmadığını belirtelim. Bütün Avrupa'da aynı zamanda hafta sonunda pek çok ülkede aşı karşıtları tabii Covid-19 vesilesiyle ekonomik koşulları kısıtlamaları protesto edenler sokaklardaydı. Türkiye'de de aşı karşıtlarının mitingi de vardı. Bu koşullarda daha dikkatli konuşmakta fayda var. Aşı karşıtlığı yapmak için konuşmuyor Hans Kluge bunu. Daha ziyade Delta gibi daha yeni bulaşıcı varyantlar çıktı. Koşullar değişti. Dolayısıyla bunda yaşayacağız. Grip virüsü gibi yaşayacağız demeye getirdi. Yani aşılar da bu durumda nasıl her sene grip aşısı olunuyorsa oraya evrilecek demeye çalıştı. Bu arada Amerika'da Hastalık Kontrol Önleme Merkezi aşı olmayanların hastalanma riskinin 4,5 kat, ölüm riskinin ise 11 kat daha fazla olduğuna dair bir son araştırmasını yayınlamış. Delta varyantının Amerika'da yayıldığı dönemde yapılmış bu araştırma ve aşının etkinliğine dair de yeni kanıtlar ortaya koyduğu olarak sunuluyor. Türkiye'de bu arada Maraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan 52 yaşında bir vatandaşın testi pozitif çıkmış, Covid-19 testi. Akciğer kanserini taklit ettiğini tespit etmişler tetkikler sonucunda. Enteresan bir vaka, tıp literatürüne geçecek bir vaka. Tedavisine başlanmış, Covid-19 tedavisi ve son testi de negatif çıkmış ve sonra akciğerindeki tümörün de yok olduğu görülmüş. Çok ilginç hakikaten. Daha tıpla ilgilenenler belki daha detaylandırabilirler bu gelişmeyi. Evet, Çin'de efendim doğudaki Fujian eyaletine bağlı Putian şehrinde 24 vaka, 18'i hastalık belirtisi göstermiyormuş ama 24 vakayı bulur bulmaz kapatmışlar şehri. Delta varyantı orada da. Çinliler genellikle öyle yapıyorlar. Hemen kapanıyorlar ve sorunu da çözüyorlar. Bu sayede de toplamda, yani Amerika'da 658 bin vaka can kaybı, 40 milyondan fazla vaka çıkarken Çin'de 95 bin vaka, 4.636 can kaybı çıktı. Şimdi tabii Biden'ı girişte de söyledim. Delta varyantının yayılması federal çalışanlar için aşı zorunluluğu ya da haftada bir PCR testi zorunluluğu, yüzden fazla çalışan olan özel işletmeler için hakeza aynı şeyi Biden yönetimi uygulama kararı aldı. Fakat Amerika eyaletlerle eyalet yönetimleri de olan bir ülke ve cumhuriyetçi valiler isyan bayrağı açtılar. Güney Carolina valisi Henry McMaster Bush yönetiminin anayasaya aykırı davrandığını söylemiş ve kabusa çevirdiler Amerikan rüyasını demiş. Sadece o değil, meşhur Texas valisi şu kürtaj meselesinin yasağını çıkartan Texas'ı korumak için kendisinin de kararname yayınladığını dile getirdi. Arizona, Mississippi, Alaska, Alabama, Georgia, Oklahoma ve diğerleri isyan bayrağı açmış gözüküyor. Biden'ın işi kolay olmayacak. Amerika'da bu arada Georgia eyaletinde, Atlanta'da bir hayvanat bahçesinde 13 gorille de Covid-19 tespit etmişler. Onları da özel bir aşıyla aşılayacaklarmış. Evet, Avrupa'dan çok fazla notum yok. Aslında bu hafta sonu daha ziyade protestolar damgasını vurdu Avrupa'da diyelim. Viyana'da 6 Eylül'de kısıtlamalar, özellikle de aşı olmamışlara dair kısıtlamalar açıklanmıştı Başbakan Sebastian Kurz tarafından. Dolayısıyla herkes bu ayrımcılığı protesto ediyor. 15 Eylül'de başlayacak önlemler, devreye girecek. Aşı olmadıysanız öyle kamusal alanlara elinizi kolunuzu sallayarak giremeyeceksiniz. Avusturya'da, Viyana'da gösteri yaptılar. Fransa'da aynı şekilde Macron yönetiminin sağlık kartı uygulaması ve zorunlu aşılamayı getiren özellikle sağlıkçılar, itfaiyeciler, öğrenciler vesaire bu uygulamalar protesto edildi. Ağustos'ta devreye girmişti. Almanya'da daha ziyade konut fiyatları tıpkı İstanbul'da, Türkiye'de büyük kentlerdeki gibi korkunç kira oranları çıkmış durumda, artışları çıkmış durumda. Kira artışlarıyla ilgili pandemi koşullarında Almanya'da büyük şehirlerde bu dert nedeniyle Berlin'de gösteri yapmışlar. Hollanda'da da eğlence sektörü açılsın artık, ne bu? 1,5 yıldır her yeri açtınız, bütün bir sürü yerde kısıtlamayı kaldırdınız, eğlenemiyoruz diye sokaklara çıkmışlar. Sesimizi aç diyorlar. Eğlenceli başlıklar da bulmuşlar. Başbakanı kastedip Mark Rutte dans etmesini bilmiyor. Biriyle dans etmek istiyorum. Yani insanların eğlenmeye de ihtiyacı olduğunu, dolayısıyla bir de eğlence sektöründe çalışanların da durumun vahim olduğunu anımsamak lazım. Yunanistan'da da protesto gösterileri vardı. Selanik'te çok şiddetli kapışmalara da dönüştü, çatışmalara da. Yine Atina'da da orada da Covid kısıtlamaları, Miçotakis yönetiminin ekonomi politikaları, her şey protesto için sebepti. Danimarka'da efendim 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlediler. Geçen hafta aktarmıştım size. Tüm önlemleri kaldırdı Danimarka. İlk AB ülkesi oldu. Adeta böyle bir konserle kutlamış oldular. Türkiye'de 259 can kaybı, 22.923 yeni vaka cumartesi akşamı açıklandı. Dün akşam da 243 can kaybı, 21.352 yeni vaka açıklandı. Durum parlak değil Türkiye'de de. Aşılama oranları fena gözükmüyor gibi gözükse de böyle indirilemiyor vaka sayıları. Aşı karşıtları İstanbul'da Maltepe'de büyük uyanış mitingi düzenlediler ve büyük de tepki çektiler. Gerçekten çok renkli bir kalabalık olduğunu söylemek lazım. Çarşaflısı da şortlusu da eksik değildi. Açıkçası enteresan tablolar yansıdı. Tabii Türk Tabipleri Birliği mitinge karşı bizim bunca zamandır 18 aydır özverilerimiz hiçe sayılıyor diye bir tepki gösterdi. Tabii hükümeti de eleştiriyor Türk Tabipleri Birliği. Demokratik kitle örgütlerinin herhangi bir konuda eylem yapmalarına izin verilmezken aşı karşıtlarına böyle yol açılması, tıpkı lebalep kongrelerde olduğu gibi insanların bu kadar yan yana gelmesine izin verilmesinin toplum sağlığını hiçe saymak anlamına geldiğinin altını çizdi Türk Tabipleri Birliği. Önemli bir açıklama efendim. Evet, korona dünyasında Pakistan'da şiddetli yağış ve seller, Meksika'da da Nicholas tropik kasırgasının alarmı olduğunu belirtelim. Ida kasırgası geçti. Şimdi Meksika körfezinden Amerika'ya Nicholas da girecek mi onu bilmiyoruz henüz. Amerika'da 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü cumartesi günü. New York'ta, İkiz Kuleler'de, Pentagon'da, Amerikan başkentinde anmalar düzenlendi. 11 Eylül 2001'de 4 yolcu uçağını kaçırmıştı. 19 hava korsanı, 15'i Suudi Arabistan vatandaşı İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Yaşı uygun olanlar anımsayacaktır. Hepimiz önce küçük bir uçak kazası zannettik ama öyle olmadı. Koskoca Amerikan mali başkentindeki Dünya Ticaret Örgütü'nün İkiz Kuleleri birkaç saat içerisinde çöktü. New York sokakları toza, gözyaşına, kana bulandı desek yeridir. Yaklaşık 3000'e yakın insan hayatını yitirdi. 25 bin kişi can verdi. New York'ta hakikaten dehşetti. Ben yıllar sonra, birkaç sene sonra gitme şansı bulmuştum New York'a ve İkiz Kuleler'in tabii o zaman yerinde bir şey yükselmiyordu. Enkaz vardı. O kadar gerçekten büyük bir alanın o hale dönüşmesi karşısında insan görmeden, fotoğraflardaki, görüntülerdeki gibi olmuyor. Gördüğünüz zaman o dehşeti idrak edebiliyorsunuz. Şimdi tabii törenler düzenlendi. Biden dört bir yana koştu gitti. Uçakların düştüğü bölgeleri ziyaret etti. Pentagon'da aynı şekilde 184 kişi hayatını yitirmişti Pentagon'da da. Bu vesileyle Amerika pek çok şeyi tartışmaya çalışıyor. Yeniden aslında Amerikan medyasında sık sık gördüğümüz ders alma tartışması. Tabii 11 Eylül'ün sembolik önemi çok büyük Amerika açısından. George W. Bush yönetimi terörle küresel savaş ilan etti. 8 Ekim'de Afganistan'a daldılar. Taliban, Bin Laden'e ve El-Kaide'ye yardım ve yataklık ediyordu. Gerçi onlar o dönemde çok sesleri kısık kalmıştı ama Bin Laden'i üçüncü bir ülkeye şeriat usulü yargılanmak falan gibi tekliflerle vermeyi de önermişlerdi. Hayatı geçirmeyecekleri ayrı tartışma ama Bush yönetimi kabul etmemişti. Sonrasında tabii bütün Amerikan hegemonya planları buna göre şekillendi. Büyük Orta Doğu planları, ılımlı İslam, radikal İslam'la savaş, petrole el koyma, 2003'te Mart'ta Irak işgali geldi. Sahte, yalan istihbaratla. Çok 20 yılın tarihi tabii çok geçmişte kaldı gibi gözüküyor ama birazdan İbrahim Varlı'yla da konuşacağız. 11 Eylül bitti mi aslında? 11 Eylül politikaları tam olarak sona erdi mi? Afganistan'dan 20 yıl sonra Biden yönetimi geri çekildi ama acaba Biden'ın dile getirdiği gibi büyük askeri operasyonlar, ulusları yeniden yapmak, ulus inşası, demokrasi taşıyıcılığı için bütün bunlar gerçekten bitti mi, bir dönem sona erdi mi? Birazdan İbrahim Varlı'yla konuşacağız bu konuda. Trump Amerika'da 11 Eylül vesilesiyle bolca konuştu. Kendisi bu anma törenlerine katılmamış. Onun yerine New York'ta bir polis karakolu ve itfaiyeye sürpriz ziyaret düzenlemiş. Daha böyle halk adamı portresi çizmeye çalışıyor. Çok üzücü bir gün demiş. Hemen ona tabii yeniden başkan olacak mısınız diye sormuşlar. Henüz açıklamıyor ama mutlu olacaksınız falan. Kendi üslubunca bu işleri dile getiriyor. Bir de tabii yine televizyonlara konuşmuş, utanç içerisinde Afganistan'dan çekildikleri için utanç içerisinde olduğunu sürekli dile getiriyor. Amerikalıların kaçtık adeta diyor, asla böyle bir şey olmamalıydı, ben eğer başkan olsaydım bu olmazdı diyerek biraz bu politik sermayeye çevirmeye çalışmış 11 Eylül'ün yıl dönümünde. Üst üste söyleşiler vermiş, rezalet demiş Afganistan'dan çekilme. Amerika'nın utanç içerisine Biden nedeniyle düştüğünü dile getirmiş. Evet, büyük güç rekabeti Çin ve Rusya ile Amerikan liderliği geri dönecek ama Biden çıkarlar temelinde ve değerler temelinde, Amerikan değerlerini daha böyle küresel değerli olarak algılıyor Amerikan yönetimi, ilişki kurmaktan bahsediyor. Geçen cuma ben aktarmıştım size, Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le uzun 90 dakika sürdüğü söyleniyor telefon konuşması. Pek içerik açıklanmadı aslında ama Beyaz Saray'a göre geniş bir stratejik tartışma gerçekleştirmişler Xi ve Joe Biden. Çin hükümetinin açıklaması da karşı karşıya gelmesi Çin'le Amerika'nın bütün dünyanın felaketine sebep olur vurgusu yer almış. İyi ilişkilere sahip olup olmamak gerektiği gibi bir soru yok diyor Çin tarafı. Bunun nasıl yapılacağına dair zorunlu bir soru var ortada diye formüle ediyorlar. Tabii pek çok sıkıntı var Amerika-Çin ilişkilerinde. Bu arada Temmuz sonunda Washington'a Çinliler yeni bir büyükelçi atadılar. Qin Gang yeni büyükelçisi Çin'in. O bir Zoom toplantısında ki aralarında Henry Kissinger gibi Amerikan dış politikasının duayenlerinin de bulunduğu bir özel Zoom toplantısında bayağı bir Amerikalı yetkilileri fırçalamış Çinli elçi. Hakikaten enteresan. Eğer farklılıklarımızı çözemeyecekseniz lütfen çenenizi kapatın demiş büyükelçi. Hiç pek bir büyükelçiye uygun bir üslup gibi gözükmüyor açıkçası. Enteresan Amerika Çin politikaları. Tabii şimdi Afganistan meselesi Çin'i çok çok yakından ilgilendiriyor. Amerika NATO ile birlikte çekildi Afganistan'dan. Taliban ne yapacak kimse bilmiyor. İşte en son bu CIA direktörü olarak da görev yapan istihbarat analisti Michael Morrell'ın CBS'e yaptığı ve bir de video düştü hafta sonunda 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü vesilesiyle. Ayman El-Zevahiri Afganistan'da Taliban'da kendisine sığınma sağlıyor diye iddia hemen ortada yankılandı. Bugün Taliban'dan hemen açıklama geldi. Biz saklamıyoruz, doğru değil bu haberler, yalan, gerçekle alakası yok dedi siyasi büro sözcüsü Muhammed Naim yaptı Taliban adına bu açıklamayı. Taliban geçiş hükümeti açıkladı, kimse de çok tatmin olmuş gibi gözükmüyor ama bu ay ya da gelecek ay kapsamlı hükümeti duyuracaklarını dile getirdi. Hafta sonunda Taliban sözcüleri bir dizi politikacıyla kapsayıcı hükümeti görüşüyoruz dediler. Hem de çıkıp Çin dahil yabancı heyetleri bekliyoruz diye de açıklama yaptılar. Katar Dışişleri Bakanı ilk giden, ilk üst düzey heyetle giden isim o oldu. Bekleneceği üzere Müslüman kardeşlerin Afganistan'ın Taliban'ını ılımlılaştırma projesinde başını çektiğini düşünürsek manidar tabii, yani ve de normal karşılamak lazım herhalde. Molla Muhammed Hasan Akunzade ile ve yeni geçiş hükümetiyle El Sani Katar Dışişleri Bakanı temaslarda bulunmuş. Aynı zamanda Hamid Karzai gibi eski Cumhurbaşkanı Abdullah Abdullah Milli Uzlaşık Yüksek Konseyi'nin başındaki isim kapsayıcı hükümete onların da girmesi bekleniyor. Onlarla da görüşmüşler. Uluslararası hava trafiğini de Katar açtıklarını duyurdu. Pakistan bugün itibariyle sivil uçakları, sivil havacılığı açmış vaziyette. Hatta Taliban'ın sivil havacılık idaresinin başına atadığı Mevlevi Abdülhadi Hamdard demiş ki yakında Türkiye, Rusya uçuşlar, yardım uçuşlarını başlatacak. Böyle bir tablo var. Dünya Müslüman Alimler Birliği, yani İhvan diyelim. İhvan'ın işte milli, gayrimilli uleması diyebiliriz. Dünya Müslüman Alimleri Birliği için her yerde şeriat rejimine dayalı İslamcı yönetimler kurulmasından yana olan Dünya Müslüman Alimler Birliği Taliban'a akıl vermiş, yazılı açıklama yapmış, tebrik etmiş Taliban hükümetini. Hazreti Muhammed'in ve dört halifenin kurduğu İslami yönetim modelini benimsemelerini istemiş onlardan. Onlar da zaten öyle bir şey yapacaklar. Şura sistemi, adaleti tesis etme, ne adalet herhalde, İslam adaleti, kan dökülmesine engel olma, hak özgürlüklere saygı, kucak açma gibi gibi böyle genel genel bir takım laflar ediliyor. Tabii bunlar nasıl olacak, kime göre, neye göre diye de sormak gerekiyor. Pençir'i ele geçirdiklerini iddia etmişlerdi. Emrullah Salim kardeşini Ruhullah Azizi öldürdükleri öne sürülüyor Taliban'ın. Tabii üniversitelerde kadınlar, Müslüman Alimler Birliği'nin çağrı yaptığı Taliban hemen üniversitelerde kadın ve erkeklerin birlikte okumalarını yasaklamış durumda. İslam'a uygun kıyafet giyilecek, onun dışında çıkamazsınız. İnanmıyorsanız ne yapacaksınız? O zaman herhalde ölmeniz gerekiyor. Yani yaşayamazsınız çünkü başka türlü. Yani kadınlar okuyabilecek ama onların öngördüğü çerçevede okuyabilecek. Ayrıca İslam'a aykırı her türlü nesneyi de üniversitelerden kaldıracaklar. Yani ne bulabilirler onu da bilmiyorum. Böyle bir durum. Bir yandan tabii Cenevre'de BM İnsan Hakları ofis sözcüsünün açıklamaları var. Taliban şiddetinin cop, kırbaç, ateş açma, bunlar neyin adaleti onu bilemiyoruz tabii. Keyfi gözaltı, bunların devam ettiği, barışçı toplanma özgürlüğünün ayaklar altına alındığı, gazetecileri dövmüşlerdi. Onlar da göstermişti görüntüleri geçen hafta. Dolayısıyla BM'nin açıklamasında Genel Sekreter Antonio Guterres açıklama yaptı. Taliban taahhütlerini yerine getirirse uluslararası olarak yaptırımlar kaldırılabilir. Taliban tabii terör örgütleri listesinde, kara listede. Taahhütlerini nasıl yerine getirecek? Adam İslam emirliği kurdu zaten. Her şeyi şeriata uygun yapacak. Dolayısıyla uluslararası evrensel hukuk falan umurunda değil. Hala bu beklentiler nasıl dile getiriliyor çok anlamak mümkün değil tabii. Bir yandan da Guterres dikkat çekici bir cümle kurmuş. İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend başlıyor demiş. Efendim, Taliban zorla ele geçirdi iktidarı tabii. Yani Amerika ve NATO çekildiği için ele geçirebildi. Bu arada yani Vietnam'daki gibi bildiğin işgalci güçleri kovmadılar. Yani öbürleri çekilince gittiler silahla aldılar özetle. Küçük çaplı bir darbe işte. Amerika'nın kolaylaştırıcılığında bir darbeyle ele geçirdiler aslında Afganistan'ı. Büyük göçmen hareketliliği görülmüyormuş. Herkes tabii bunun telaşında. Bir yandan da Afganistan'ı boşaltma gibi bir şey, moda. Biliyorsunuz yani göçmenlik, herkes göçmen olsun diye bir nevi teşvik ediliyor adeta. Böyle tahliyelerle mahliyeler. Ay nasıl kurtaracağız Afganları? Ülkelerinden kaçmaları lazım. Ve belki ülkelerinde kalıp mücadele verecekler belki. Yok, onları çıkartmak gerekiyor falan. Böyle bir anlayış var. Velhasıl çok göçmen hareketliliği yokmuş. Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi öyle söylemiş. Bugün Cenevre'de BM Uluslararası Yardım Toplantısı düzenliyor. Hesap kitap çıkartmalar falan da devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg New York'ta mesela kapsamlı bir söyleşi verdi. Biraz bildiklerimizin tekrarı aslında, başarısızlıkla ilgili yani biraz günah çıkartmış gibi, işte bir askeri operasyonu başlatmak onu bitirmekten daha kolaydır falan gibi veciz cümleler kullanmış. Destekliyor çekilmeyi. Daha çok Avrupalı müttefiklerin eleştirileri vardı. Amerikan yönetimine yeterince danışma olmadığı, hani biz yalnız kaldık, biz de kendimize ait bir ordu mu kurmamız lazım gibi. Onlara biraz zehir zemberek cümleler kurmuş. Demiş ki yani hepiniz oradaydınız hakikaten. Adam haklı bu arada. NATO çekilmeye Nisan'da onay verdi demiş. Sonra yani Biden geldi duyurdu. Avrupalı müttefiklere danıştı. Herkes de onay verdi. Ne konuşuyorsunuz? Deveye getirmiş özetle. Hakikaten öyle oldu yani. Dolayısıyla böyle enteresan bir biçimde bir resim çıkmış. Pentagon şefi Lloyd Austin ise bütün bu hani ittifakta yaratılan hayal kırıklıklarına rağmen ittifakı Amerika'nın güçlendireceğini dile getirmiş efendim. Bu güçlenme olurken tabii Orta Asya'da neler olacak onu henüz bilemiyoruz. Taliban Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni Çin'e saldırmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Ama Etim Komutan Yardımcısı Hacı Furkan henüz Pekin'e iade edilmiş değil açıkçası. Ayrıca El-Kaide ile de bağları vardı. Tam olarak nasıl idare edecek Çin bu işleri bilmiyoruz. Rusya ise Sergey Lavrov'un ağzından hafta sonu boyunca Taliban'ın El-Kaide ile işbirliği yapmayacağı umudunu dile getirdi. Politik sürece görüp bakacağız diye tanıma da zaten o vaatlere bağlı şeklinde. Şimdilik sorun yaşamıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Büyükelçisi de öyle söylüyor. Böyle bir durum var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hafta sonu Sedat Ergin'e Hürriyet Gazetesi'nden konuşmuş. O da işte Afgan ordusunun bu kadar çabuk çökmesini beklemiyordu filan demiş ama asıl belki Taliban'la ilgili söyledikleri saptamaları demiş ki işte o eğitim alan insanlara ihtiyaçları var onların. Yakaladığı askerlerle aynı dini paylaşıyorlar işte inanç olarak. Dolayısıyla onları serbest bırakınca onlar da Taliban'la birlikte hareket ettiler filan gibi cümleler dikkatimi çekti efendim. S-400'lerle ilgili de konuşmuş. Değişiklik yok pozisyonumuzda demiş Hulusi Akar. S-400 ikinci sistem üzerinde çalışmaların sürdüğünü takip ediyoruz gibi bir cümlesi var kendisinin. Amerika Orta Doğu coğrafyasında bulunacaksa Türkiye ile işbirliği yapsa, öyle gidip Suriye'de YPG ile işbirliği yapmasın demiş özetle. En doğru hareketi Amerika gibi davranması olur. O da enteresan bir ifade olmuş efendim. Evet, süremi zorluyorum. Pazartesileri çok birikiyor gündem çünkü. Amerika ile Rusya arasında bu 11 Eylül vesilesiyle çağrılar da oldu. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoli Antonov 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde terörizmle ilgili mesajlar da verdi. Bakın öyle korunaklı adacıklar yaratamazsınız. Hepimizin sorunu bu terörizm gibisinden ama güvensizlikler had safhada. Tabii asıl önemli olan Rusya'da seçimler, Duma seçimleri ve Amerika'nın Rusya'nın iç işlerine müdahil olduğunu söylüyor Rusya Dışişleri Bakanlığı. Bu vesileyle de Amerika'nın Büyükelçisi John Sullivan'ı Büyükelçiliğe çağırdı, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdılar Rusya'dan. 20 dakikalık bir görüşme. Akıllı oy uygulamasından tutun da Apple ve Google aracılığıyla seçimlere, Rusya'daki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını söylüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova çok sayıda açıklama yaptı bu konuda. Seçim sürecimize müdahale kabul edilemez vurgusu yapıldı efendim. Ukrayna-Rusya ilişkileri başlığında Kuzey Akım 2 artık bitti. Hatta bu sonbaharda gaz verilmeye başlanacağı söyleniyor. Ukrayna'nın Naftogaz'ının CEO'su ise, Ukrayna şirketinin başındaki isim ise, Amerikan yaptırımlarıyla hala Kuzey Akım 2 gazının Almanya'ya gitmesini bloke edebileceklerini söylemiş. Nasıl yapacaklar artık çok bilemiyorum bunu. Rusya ve Belarus arasında Batı'nın renkli devrimi fişteklemeye çalıştığı Belarus'ta başarısızlık olmuştu geçen sene Ağustos ayında. Rusya ile Belarus arasında giderek birlik devleti. Bu tarihi eski 1999'a dayanıyor ama sınırları var. Daha ziyade Avrupa Birliği gibi bir çeşit model gümrükleri. Çünkü Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin ve Belarus Başbakanı Roman Golovchenko en son bir mutabakata imza attılar. Bir çeşit entegrasyon ama entegrasyon siyaseten tek devlet olma anlamına gelmiyor. Kararname imzalamışlar. Ortak gaz, petrol, elektrik iletişimi, efendim döviz kontrolü, bilgi güvenliğinden tutalım da pek çok konuda gümrük ve vergi mevzuatına uzanan bir nevi AB gibi bir yapı aslında insanın kafasında canlanıyor. Şimdi 21 Eylül'de Belarus'a gidecek Rusya lideri. Uçuş kısıtlamasını da kaldırıyorlar. Ayrıca hem bu birlik devleti muhabbetleri hem tatbikatlar olduğunu da belirtmek gerekiyor. S-400 sistemleri alacak Belarus. Batı sınırlarında tabii Belarus'ta devleti yok etmeyi ya da renkli devrimi amaçlayan Batılıları görüyor. Lukashenko baktığında artık. Ekim ayında ve Kasım'da da gidecekmiş. Minsk'te BDT zirvesi var çünkü aynı zamanda Ekim ayında Putin ziyaret edecek. Evet, şimdi Almanya seçimlerine bu hafta bakacağız. Televizyon tartışmaları daha gündemdeydi. Göçmenlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ülkelerine gönderilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Türkiye'yi ziyaret etmişti. O vesileyle daha iyi destek görüyoruz artık diye açıklama yapmıştı. Bir Türk hükümeti, Türk kamuoyunun büyük tepkisi yüzünden biraz çark etti bu göç politikalarında ama Çavuşoğlu zaten diyor ki Afganları şimdi gönderemeyiz zaten diyor. Özetle mümkün değil diyor. Muhatap yok zaten diyor. Niye? Taliban var. Türkiye toplumunda rahatsızlığa atıf yapmış efendim. Evet, Libya da 24 Aralık'ta başkanlık parlamento seçimleri var. Güvenlik Konseyi'nde oturum yaptılar ve özel temsilci Jean Kubis uyarıda bulundu. Eğer bu seçimler düzgün yapılamazsa tekrardan Libya'da kaos olur diye. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ise burnunu Tunus'un iç işlerine sokmuş durumda efendim. Enteresan açıklamalar yapmış. Tunus'ta demokrasi, istikrar ve refahı desteklemek için en iyi yolu belirleyecekmiş Avrupa Birliği. Eyvahlar olsun. Cumhurbaşkanı Kays Saied ihvan iktidarının 80. maddesi anayasasının 80. maddesine dayanarak ihvan iktidarının elinden yetkiyi almıştı. Meclis askıya alındı, dokunulmazlıklar kaldırıldı, yolsuzluklar yapan, talana ülkenin kaynaklarını çalanlar hesaba çekilmeye başlandı. Tehlike geçmedi dedi, bir aylık bir süre vardı önce ama uzattı. Anladığım kadarıyla Avrupa Birliği bundan çok mutlu değil. Acaba ihvan iktidarı mı istiyorlar Tunus'ta? Bu açıklamalardan ben bunu çıkartıyorum. Fas'ta ise İslamcılar kaybettiler seçimi. Cuma günü konuşmuştuk, onu tekrardan anımsayalım. Evet, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'i ağırlamıştı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye'de dış oyuncuların çatışma alanı Suriye'nin olmaması. İsrail sürekli olarak İran'ı Suriye'de vurduğunu söylüyor. Bir yandan da Suriye toprakları işgal altında zaten biliyorsunuz. 2018 Soçi mutabakatı Türkiye'ye yükümlülükler veriyor. Oradaki cihatçı grupları temizleme yükümlülüğü veriyor ama nedense bölge hala Heyet Tahrir Şam kontrolünde. Maalesef askerlerimizi yine kaybetmişiz. Cihatçı gruplar Türk askerlerini sürekli hedef alıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın tabii sosyal medyada da açıklamaların içerisinde en son iki Türk askeri hayatını yitirdi. Kim yaptı diye herkes soruyor. Oysa örgütlerin isimleri belli, muhtemelen Savunma Bakanlığı da biliyor. Teröristler ama hangi teröristler sorusunun da herhalde yanıtını bilmek gerekiyor. Ebu Bekir Sıddık diye ifade edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürekli cihatçı grupların hedef aldığı. Tabii orası Türkiye toprağı değil. Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde hareket ettiği için Türkiye oradaki Soçi mutabakatı 2 yıl oldu. 2 yıl da aştı. 2018 çok olmuş. Artık zaman ne kadar çabuk geçiyor ben de vallahi şaşırıyorum. Evet, Irak'ta 10 Ekim seçimleri öncesi hareketlilik var. Boykot ta gidiyor Sadr grubu. Lübnan 13 ay sonra hükümet kuruldu. Yarın daha dikkatli bakacağız. Necip Mikati hükümeti Cuma günü açıklandı. Ekonomik kriz altında akaryakıtsızlık, elektriksizlikle kıvranıyordu Lübnan. Amerika, BM hepsi olumlu karşılamışlar. Yeni hükümetin Orta Doğu politikalarına etkileri nasıl olacak hep beraber bakacağız. BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Şefi Grossi, Rafael Grossi de basın toplantısı bugün yapacaktı. İran'ı ziyaret etti. 7 Eylül'de rapor açıkladılar ki İran Mayıs başından bu yana %60 oranında zenginleştirmiş uranyum stoklamaya başlamıştı. Tabii Amerika tek taraflı çekilince, İran kademeli bir biçimde çekilince, Amerika üstelik Kasım Süleymani'yi falan öldürünce bütün bunları tetikledi. İran'da bu işleri yapmaya başladı. Şimdi tekrardan Viyana müzakereleri tıkanmış durumda. Rusya'nın çağrısı var, görüşmeler yeniden başlasın diye. İsrail'in çağrıları var. Aman İran nükleer silah elde edecek, engellemek zorundayız diye çağrıları var efendim. Onları da aktarmış olayım. Şimdi arkadaşlar birkaç madde daha aktarayım. Biraz uzadı bugün pazartesi. İbrahim Varlı'yı arayın siz telefonda. Ara şarkıyı atalım. Evet, arkadaşlarım ararken ben de birkaç başlık daha aktaracağım. İsrail'in bu arada sadece Suriye değil Gazze şeridine hava saldırıları vardı. Filistinli direniş grupların bir takım eylemleri karşısında gerçekleştiği belirtiliyor. Asıl dikkat çekici haber İsrail-Mısır ilişkilerinde. Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması var. İsrail Başbakanı Naftali Bennett efendim yıllar sonra El-Sisi ile ağırlayacak Mısır, yani İsrail Başbakanı'nı ağırlayacak, bir 10 senesi var herhalde. Evet, Hüsnü Mübarek en son Netanyahu'yu Ocak 2011'de kabul etmiş. Böyle bir açıklama geldi. Tabii Gazze'deki durum iki ülkeyi de yakından ilgilendiriyor. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda İbrahim Varlı var. Bir Gün Gazetesi yazarı, haber koordinatörü. Hoş geldin İbrahim yayınımıza.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Biraz uzadı. Pazartesi gündemi çok yüklü oluyor. Aktarmaya çalışıyorum ben de. Şimdi tabii Cumartesi günü 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümüydü. Her sene artık çok da dert edinmiyoruz 11 Eylül'ü. Edinmedik daha doğrusu. Böylesine bir tarih olma durumu oldu ama 20. yıl dönümünde biraz böyle rakamlar böyledir ya, bir şeyin 10. 20. 50. 100. yıl dönümleri daha özeldir. Bir de bu sefer tabii Amerikan yönetimi Afganistan'dan çekildi 20. yıl dönümünde. Geride böyle biraz kaotik, biraz belirsizliklerle bezeli bir Afganistan bıraktı. Amerika'da bir sürü tartışma görüyoruz Amerikan kamuoyunda 11 Eylül saldırılarıyla ilgili. Hegemonya tartışmaları elbette var. Küresel terörle mücadele politikalarıyla ilgili tartışmalar var. Bir de tabii Joe Biden'ın artık biz büyük çaplı askeri operasyon yapmayacağız, o dönem sona erdi tarzında bir açıklaması var. 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünde Amerika'nın geldiği noktada Afganistan'dan çekilme dahil verdiği mesajları önce ne anlama geldiğini sen nasıl okuyorsun onu sorarak başlayayım. 2001'deki Amerika'yı artık görmeyeceğimiz anlamına mı geliyor?
Açıkçası bugünden geriye dönüp baktığımızda, bir okuma yaptığımızda çok farklı senaryolar, çok farklı tezler üretebiliriz. Açıkçası çok fazla dışarıdan okumaya çalışıyoruz ama bu konuda Amerikan yönetiminin de ve ses nizamının da bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani ne demek bu? Şu, çünkü her gelen başkanı kendine göre çizdiği, belirlediği bir Amerikan stratejisi vardı. İşte Obama'nın, Bush'tan sonra Obama'nın, Obama'dan sonra Trump'ın, şimdi de Biden'ın. Amerika'nın da bu konuda çok içeride ciddi tartışmalar yürüttüğünü, ciddi tartışmalara gebe olduğunu biliyoruz. Çünkü orada da tek vücut bir politika, bir veya bir siyasi erk yok. Farklı gruplar, farklı çıkar çevreleri söz konusu. Ve bu çıkar çevrelerinin de kendilerini de dayattığı, hayata geçirdiği veya her gelen başkanla birlikte hayata geçirmeye çalıştığı bir takım stratejiler söz konusu. Örneğin işte Bush geldiğinde silah endüstrisinin ciddi bir desteği lobisiyle iktidara gelirken onun uyguladığı politikalar farklı olabiliyor. Sonrasında biraz daha Obama gibi işte daha demokrat kökenli adayların gelmesiyle yeni bir strateji, bir şekilde daha farklı. Aslında nihai olarak aynı yere çıkar ama farklı yol ve yöntemlerle hayata geçirilmeye çalışılan bir takım stratejiler söz konusu. 2021'in Amerika'sını açıkçası 2023'te de bir şekilde göreceğiz. Şimdi fiili olarak bir çekilme söz konusu Afganistan'da. Tam da aslında bu 11 Eylül saldırılarının 20. yılında, ama ABD'nin askeri olarak çekilmesi siyasi olarak da çekildiği anlamına gelmiyor. Yani Afganistan, şimdi Afganistan üzerinde konuşuyoruz. Ama ilerleyen dönemlerde benzer bir senaryo Irak için de hayata geçirilecek. Ki büyük kısmını askerleri çektiler. Bir kısmı hala var ve bunların da tamamen çekilmesi öngörülüyor veya düşünülüyor, tartışılıyor. Ama bu Irak'tan...
Biçimleri mi değişiyor İbrahim? Yani bu çekilme yerini ne aldı ki böyle çekilebiliyor? Yoksa yani Amerika artık dünyadan elini eteğini çekiyor diye mi yorumlamak lazım?
Yani şöyle, fikirleri değişmiyor. Fikirleri aslında değişiyor, dönüşüyor. Şu anlamda değişiyor. İşte çok fazla birçok, aynı anda dünyanın birçok noktasında, çünkü onlarca ülkede askeri birlik barındırıyorlar. Birçok bölgede sıcak çatışmanın içerisindeler. Ya buna Somali'yi dahi ekleyebiliriz. Buna işte Suriye'yi, Irak'ı, Afganistan'ı ve çeşitli ülkeleri. Buna hatta yani biraz daha zorlarsak Ukrayna'yı dahi ekleyebiliriz. Yani
tabii ki.
Yerde fiili bir şey içerisindeler. Libya'da buna dahil. Aynı anda, yani ne kadar büyük bir güç olursanız olun, aynı anda birçok bölgede, dünyanın çeşitli coğrafyalarında aynı anda bir savaş sürdüremiyorsunuz. Amerika'nın buna artık o kadar çok kudretli gücü yok. Evet, hala en büyük askeri güç, hala hatta en büyük ekonomik güç olarak da hala varlığını bir şekilde sürdürüyor. Bu konuda Çin'le neredeyse kafa kafaya geldi ama hala ekonomik olarak da büyük güç. Ama bu gücü her geçen gün eriyen bir Amerikan emperyalizmiyle karşı karşıyayız. Yani eskisi gibi bir eğri yukarı doğru gitmiyor. Sürekli aşağı doğru giden, düşen bir eğriyle karşı karşıyayız. Şimdi ekonomik olarak gücü kaybettiğiniz zaman siyasi olarak da askeri olarak da zayıflıyorsunuz. Yine bir numaralı güç olsanız da eski, yani 20 yıl öncesinin Amerikasından bahsetmiyoruz. Ya da 30 yıl öncesinin Amerikasından bahsedemeyiz. Gücü düşüyor. Amerika'nın gücü düştükçe de yeni hegemonik güçler, yeni büyük ülkeler, yeni aktörler devreye giriyor. Çin. Buna Rusya'yı da dahil edebiliriz. Birçok anlamda Amerika'ya kafa tutan bir Rusya gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yani 30 yıl öncesinin ya da 20 yıl öncesinin Rusya'sı yok. Birçok, özellikle askeri anlamda, siyasi anlamda ABD ile birçok bölgede rahatlıkla bilek güreşine tutuşabilecek bir güçten bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca Amerika, evet biz birçok, aynı anda birçok bölgede bulunmamızı yani kaldıramıyoruz. Zaten buralardaki hem askeri hem ekonomik hem artı siyasi bir yük oluşmuş durumda. Biz çekilelim, bu bölgeleri, çekildiğimiz yerleri de bir şekilde bölgesel güçlerle, bölgesel işbirlikçi güçlerle, aktörlerle sürdürmeye çalışalım düşüncesi içerisindeler. O yüzden siyasi olarak hani Afganistan'dan çekildikleri anlamına gelmiyor. Halen oradaki nüfus alanını, çıkarlarını, küresel ve bölgesel çıkarlarını korumak için, sürdürmek için her türlü strateji, her türlü plan programı yapmış durumdalar. Hani Afganistan'dan çekildik ama burası artık bize ne denilmiyor. Oradaki başka aktör, yani işte Taliban devreye soktu. Yani Taliban bir nevi Amerika ile anlaşarak, Amerika'nın bir anlamda, hani çok sert ifade olmasa ama, bir projesi olarak şu anda Afganistan'ın başında. Eğer Trump yönetimi ve ABD yönetimi 28 Şubat 2020 tarihinde Taliban'la Doha'da o anlaşmayı yapmamış olsaydı, bugün Taliban aslında iktidara gelmeyecekti. Yani aslında Afganistan 15 Ağustos 2021 tarihinde düşmedi. Aslında bir yıl önce, 1,5 yıl önce 28 Şubat 2020 tarihinde Doha'da o verilen pozda, o yapılan anlaşmayla birlikte düştü. Ondan sonra bütün Afganistan askeri ve güvenlik departmanları, bürokrasi, bunlar Amerika'ya, Afganistan'ı teslim ettiler, anlaştılar. Birer birer sıkıya kaçtılar, ya silah bıraktılar ya da o moral ve motivasyonsuzlukla çatışmadılar Taliban'la. Çünkü
20. Evet İbrahim, 20. yıl dönümünde 11 Eylül'ün Amerika büyük bir yenilgi içerisinde diye bir önerme ortaya atılabilir mi sence?
Ya şimdi bu konuda çok ciddi tartışmalar var. Sen de çok iyi biliyorsun. Aslında bizim gazeteleri de birbirine de bunun dizisini yaptık, bir haftalık dizi. Ya iki farklı görüş var ama ya bir tanesi, evet Amerika yenildi. Hakikaten de yenildi. Yani ben de o kanadayım. Ya yenildi. Hangi planı yapmış olursa olsun Amerika'nın oradan 50 konulu saller saller çıkması, o havalimanındaki görüntüler, yaşananlar Amerika için bir yenilgidir. Ama hani bir de ikinci görüşten de biliyorsun ki şöyle bir şey, yani Taliban'la anlaştı aslında bir yeni bir hegemonya restorasyonu için anlaşarak kontrolü bir şekilde bıraktı. Aslında bu da çok yaban atılabilecek bir tez değil ama her ikisinde nihayetinde çıplak gözle baktığımızda da Amerika yenildi. Yani çekildi sonuçta 20 yıldır orada son askeri bindirdiği uçaklara çıktı. Bir yenilgidir bu. Arkasındaki işin ne tür sayıklarla bunu yapmış olursa olsun. Vietnam'ı andıran görüntüler yaşandı. Bu Amerika için, yani o Amerikan büyük abi için çok ciddi bir çizik, siyasi ve bir imaj, bir her türlü bir yenilgi, her türlü bir itibar, itibarsızlıktır bir anlamda. Çünkü yenildi evet ama... Yeni bir takım planlar, programlar içerisinde olduğunu, yeni bir stratejiyi hayata geçirmek için çekildiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet yenildi ama bunu çok fazla dert edecek bir durumda değil. Geçmişte de birçok yerden çekildi. Yani hatırlarsanız işte Küba'ya küçük bir Karayip Adası, Küba'ya dair domuzlar körfezini çıkarması yaptılar. Bir sürü çıkarma yaptılar, yenildiler. Geri çekildiler. Hani yenildiyse geri çekildi. Yani onun çok fazla şeyini düşünmüyor. Ya da Vietnam'dan çekildiler. Ya da sonrasındaki birçok...
Amerika aslında bir sürü zaman yenildi değil mi?
Tabii ki yenildi.
Yani bu İlk yenilgisi değil yani Afganistan
tabii
aslında.
Tabii ki değil. Yani 59'dan Küba'dan başlayarak Grenada'dan da Orta Amerika ülkelerinden de Orta Doğu'dan da yakın coğrafyadan Güney Asya'dan da Vietnam'dan da her yerden çekildi. Çekilmek zorunda kaldılar. Ya yani yenildi, bu ilk yenilgisi değil. Biz şu anda çıplak gözle tanık olduğumuz için bizim için çok yeni geliyor ama değil. Bundan sonra da yenilecektir. Çünkü hiçbir güç mutlak bir sonsuz değildir. Yani yenilmeyecek bir güç yok. Amerika'da zaten küresel hegemonik etkisini her geçen gün kaybeden bir ülke. Afganistan'da da yenildi, evet.
Peki İbrahim, Amerika ne başardı diye sorsak akla ne geliyor? Yani bu 20 sene küresel terörle mücadele konsepti, ulus inşası, demokratikleştirme, radikal İslam'la mücadele, ılımlı İslam yaratma, böyle böyle temalar, alt temalar çıkıyor karşımıza. Yani bu 20 yıllık bir sonuçta dünyada trendleri, ideolojik perspektifi belirleyen, Amerika'ya bakışı belirleyen bir takım politikalar, bir strateji vardı ortada. Bu anlamda bedellerini de dikkate alırsak ne söylemek lazım? Ne yarattı? Nasıl bir dünya yaratılmasına bu anlamda katkı yaptı bu politikalar?
Aslında hani en önemli bu işgalin, yani Afganistan işgalinin saldırısının ya da 11 Eylül 8 Kule saldırının en büyük etkisi tam da bu soruda saklı. Amerika evet bütün bunları kaybetti, askerlerini kaybetti, tüm ülkeyi yerle bir etti. Ekonomik olarak da çok kayıpları oldu ama şunu bir şekilde, yani kazanım olarak kırmak içerisinde söylersek dünyanın her tarafında istediği bir şekilde bir ülkeye saldırabileceğinin veya saldırılmasının önünü açtı. Bu terörle mücadele adı altında. Bunun ya kendi iç yasalarında, iç şeyinde, güvenlik yasalarında bir şekilde buna uydurarak bunun önünü açtı. Artık hani biz bataklığı olduğu yerde kurtulacağız, sineklerle uğraşmayacağız. O yüzden bataklık neredeyse gidip oradan vuracağız, oraya yerleşeceğiz, orayı bir şekilde temizleyeceğiz statüsünü bir şekilde fiili olarak hayata geçireceğiz ve bunun dönüşümünü de yaptılar. Bu aynı zamanda bir Amerika içinde de çok büyük bir ülke, büyük bir kıta ülkesi, hatta yani tek başına bir kıta dahi sayılabilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Kendi ülkeye, kendi toplumsal dinamiklerinde, kendi kamuoyunda buna bir şekilde alıştırdılar. İçeride çok ciddi bir güvenlikçi politikalar hayata geçirdiler, yasalar çıkardılar. Bu yasalar, yani 200 yıllık bir ülkeden bahsediyoruz. Çok rahat değiştirilip hayata geçirebilecek yasalar, değişiklikler değildi. Bir şekilde toplumun şok telavisiyle kontrol altına alınıp bu yeni konsepte, yeni güvenlikçi konsepte adapte edildi. Ve bu yasalar, kanunlar bir şekilde benimsetildi. Bu da Amerika açısından çok ciddi bir, yani bir alanı fiili bir polis devletine dönüştürdüler. Amerika'yı kendi iç kamuoyu açısından bu da aslında çok kolay yapılacak bir şey değildi ama işte bu saldırılar üzerinden bunu hayata geçirdiler. Dünyayı terörize ettiler. İstediğimiz yere istediğimiz şekilde işte radikal İslamcılık veya radikalizme terörizme mücadele adı altında Afganistan'la başladığı bir şekilde kitle imha silahlar denilerek Irak'ta başladı ama şu anda istedikleri ülkeye istediği şekilde müdahale etmelerinin önünü açtılar. Yani evet. Örneğin yarın gidip Nijerya'ya aynı şekilde Boko Haram'ın mücadele adı altında işgal edebilirler, saldırabilirler. Ya da Mali'ye gidip Tuareklerle veya başka bir yerde Somali'ye
İbrahim gidip. Toparlamak için soruyorum. Sürem azaldı çünkü. Evet. Biden'ın büyük çaplı operasyonların dönemi sona erdi. 11 Eylül'ün yıl dönümü vesilesi ve Afganistan'dan çekilme vesilesiyle söylemini ciddiye almak gerekir mi? Gerçekten büyük bir dönüşüm anlamına geliyor mu sence? Son olarak toparlarsan sevinirim. Bir dakika falan.
Tamam, toparlıyorum. Biden'ın bu sözü sadece Afganistan için geçerli. Ben Biden'la birlikte yeni bir liberal müdahale, yazarsın, liberal müdahaleci döneminin başladığını düşünüyorum. Yeni evrede de çok daha farklı şekilde Amerikan müdahaleciliğinin arttığı bir döneme girmiş olduğumuzu ve girmiş olabiliriz. Biden'ın bu sözleri yanıltıcı. Afganistan çekildiler ama birçok yere girecekler. Asya Pasifik özel ilgi alanları oraya yığınak yapıyorlar. Çin'i kuşatma altında vesaire falan. Bu yüzden o evre sona ermiş değil. O evreyi farklı bir şekilde biraz daha cilalanarak daha farklı bir şekilde yeni bir tür müdahalecilikle karşı karşıya
olacağız. Peki.
Tam olarak Amerika Afganistan'a ne kazandı? İşte Çin'le Rusya'nın arasında Orta Asya'da yani Güney Asya'da bir ülke çökertildi. Şimdi oraya bütün dünyanın dört bir tarafına radikal İslamcılığın merkezi bahası yapıldı. Orası şimdi iki büyük rakibin düşman olarak ilan ettiği, hasım olarak ilan ettiği Çin ve Rusya'nın ortasına ikisinin arasına bir stili çekilmiş el bombası bırakmış oldu. Bu evet. Amerika açısından bir kazanç olarak kabul edilebilir.
Peki. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Varlı değerlendirme için.
Ben teşekkür ettim.
11 Eylül. Teşekkürler. Evet, 11 Eylül'ün 20. yıl dönümünü boş geçmek istemedim açıkçası. Bir genel toparlama da yapmış olduk efendim. John Lennon'dan Give Peace a Chance'le veda edelim. Sizlere yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
Gone. And every night I live a little. La la la la la.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar. Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.